gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın Sesleri. Efendim merhaba. Başladı Hayatın Sesleri. Programımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Başkent'ten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatarak başlayalım diyoruz. Her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine programımızın adı Hayatın Sesleri. Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları. Buralardan da programlarımıza ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikte deliğimizde müziğimize kulak verelim.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden ezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. We'll be right back.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki şimdiki konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Ressam Sayın Necmettin Özlü bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yurt içinde ve yurt dışında pek çok kişisel serginiz oldu. Pek çok karma sergiye de katıldınız. Ve hatta Paris'te yaşıyorsunuz ama biz sizi Ankara'da görmüşken hemen stüdyomuzu ağırlamak istedik. Şimdi Sayın Necmettin Özlü'yü ve tekniğini birazcık tanısınlar istiyoruz dinleyicilerimiz. Neler söyleyeceksiniz?
Efendim, ben 1950 yılında Trabzon Akçabat'ta doğdum. İlk orta ve yüksek öğrenimimi orada gördüm. Jeoloji tahsili yaptım aslında üniversitede. Jeoloji yüksek mühendis olarak mezun oldum. Daha sonra kazandığım devlet bursuyla Paris'e gittim. Paris'e devlet doktorası yaptım. Paris'teki dönemde küçüklüğümden beri ilgi alanım olan resme daha yakından eğilme fırsatı buldum. Oradaki müzeleri gezme fırsatım oldu. Galerilere gitme fırsatım oldu.
Neydi sizi Paris'te resme çeken?
Paris'te vallahi benim hatırladığım, Paris'te ilk yaptığım alışveriş bir kalem ve desen defteriydi.
Hmm.
Şimdi o öyle bir şey var. Paris'te tabii çok zengin müzeler var. Louvre gibi, dünya evet. çapında, Orsay Müzesi gibi. Oralara gitmiş olmak benim yeniden resme dönmeme bir etki yaptı. Oradaki görevimi, yani doktoramı bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. Ege Üniversitesi'nde bir süre çalıştım. Çok uzun sürmeyen bir dönem. Daha sonra Cezayir'e gittim ben. Cezayir Teknik Üniversitesi'nin davetlisi olarak gittim. Hatta doçentliğimi de ben orada aldım.
Evet.
Cezayir'de çok değişik sanatçılarla tanışma fırsatı buldum. Bunlardan biri de meşhur Ali Hoca'dır. Aslında Türk asıllıdır. Minyatür sanatından gelme, fakat daha sonra soyut abstrakt çalışmalara girmiş olan bir sanatçıydı. Orada resim çalışmalarımı hızlandırdım. İlk sergimi teklif üzerine orada Fransızların galerisinde açtım. Daha sonra İtalyan Kültür Merkezi'nde bir sergi açtım. Ve nihayetinde Türkiye dönme zamanı geldiğinde ben oturdum, uzun uzun düşündüm. Ne yapayım ben şimdi diye.
Jeoloji mühendisi olarak mı kalayım?
Aynen öyle. Jeolojiye devam mı? Akademik evet. kariyerime devam mı? Doçent olmuşum. Gayet güzel. Türkiye'de çalışabilecek durumdaydım. Ben ikinci yolu tercih ettim. Akademik kariyerimi tamamen bırakarak serbest ressam olarak çalışmaya başladım. 35
yıl kaç bu arada?
1987'de döndüm.
Evet.
1985'te ilk sergimi açmıştım. 80'de ciddi olarak çalışmaya başlamıştım. 87'de bıraktım akademik kariyeri. Ve serbest ressam olarak çalışmaya başladım. O günden bu yana 35 tane kişisel sergi açtım. Değişik yerlerde.
Yurt içinde, yurt dışında. Evet,
evet. Yani burada esas Ankara, İstanbul ve İzmir'de. Brüksel'de uzun yıllar yaşadım. Toplam değişik vesilelerle Paris'te 15 seneye yakın kaldım.
Hı hı.
Paris'te, Brüksel'de, New York'ta, ondan sonra Yunanistan'da. Sofya'da bulundum bir süre. Dolayısıyla yurt dışını çok, yani Avrupa'yı, yurt dışı derken Avrupa'yı
evet,
biliyorum.
Evet.
Oradaki hemen tüm müzeleri gezdim. Bu çok zenginleştirici oldu benim için. Ve resmim zaman içerisinde de gelişti, değişti. Şimdi ilk başlarda...
Neyle başlamıştınız?
Evet, ilk başlarda peyzajlar yapıyordum. Hı. Özellikle sulu boya çalışıyordum. O dönem yaklaşık bir 5-6 yıl sürdü. Daha sonra yavaş yavaş giderek soyutlanmaya başladı benim resimlerim ve soyut çalışmaya başladım. Uzun bir dönem oldu, soyut dönem oldu. Çalışırken ortaya çıkan figürleri dahi yok ediyordum, boyalara gömüyordum. İçimden gelen şeyleri, duyguları şey olarak... soyut kavramlarla vermeye çalışıyordum.
Dönüşümler başladı.
Evet, evet, evet, evet. Sonra çok uzatmadan kısaca özetlemek gerekirse, bilahare bu soyut tablolar yaparken ortaya bazı figürler çıkmaya başladı yeniden. Onları bu sefer saklama yolunu tercih ettim. ve giderek işte bugün Galeri Soyut'ta açılmış olan sergimde görüleceği üzere artık figürler ve yeniden peyzajlar yapmaya başladım. Fakat bu figürlerin ve peyzajların ilk baştaki, ilk dönemdekilerden farkı şu, bunlar tamamen hayali, hiç bilinmeyen insanlar, bilinmeyen manzaralar. Ama tabii ki bu manzaralar aslında belki bir dönem bir yerlerde gördüğüm pek çok manzaranın bir sentezi gibi kabul edilebilir.
Evet, peki renkler? Renkler efendim, ne ifade eder sizin için?
Renkler, tabii renkler şöyle, bulunduğum ülkelerde mutlaka renklerin etkisi, yani atmosferin etkisi oluyordu.
Evet.
Örnek, Brüksel'de yaşarken çalıştığım tabloların pek çoğu çok koyu, karamsar, siyahtı.
New York?
New York'ta ben yaşamadım ama sergi yaptım sadece.
Sergi yaptım. Yani, sanki ben Yunanistan ve Sofya'da da yaşadığınız gibi düşündüm. Oralarda sergi açtınız sadece.
Oralarda da sergi açtım. Evet. New York'ta sergi açtım sadece. Orada yaşamadım. Bilmiyorum. Resimlerimi gönderdim sadece. Evet. Hiç Amerika'ya ayak basmadım. Evet. Bilmiyorum. Fas'ta bulundum bir süre. Rabat'ta. Oradaki ışığın şiddeti tablolarıma çok sıcak renkler olarak yansıdı.
Peki Cezayir?
Cezayir de aynı şekilde. O da aynı kuşak zaten. Cezayir'de insan manzaraları çok enteresandı. Gerçekten yerli kılıklardaki insanları resmetmek ayrı bir zevkti ve benim form etütlerime çok çok yaramıştı onlar.
Cezayir Güzel Sanatlar Müzesi'nde de bir tablonuz var herhalde, değil mi?
Evet.
O tablo oradaki serginizden mi, sonradan nasıl bir tablodur?
Orada iki tablom var aslında. Evet. Cezayir Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki tablom benim atölyemden satın alınmıştı. Onlar hiç sergilenmemiş iki resimdir.
Evet. Dolayısıyla şimdi pek çok resimle yine Ankara'dasınız. Ankaralı sanatseverlerle buluştunuz. Ne güzel. Ama Paris'te yaşıyorsunuz aslında.
Evet, geçici olarak Paris'teyim. Sonra tilkinin dönüp dolaşacağı yer biliyorsunuz. Kürşü dükkanıdır. Yine Türkiye'ye döneceğim tabii.
Evet, şimdi dış temsilciliklerde de pek çok resimleriniz yer alıyor değil mi? Sadece Cezayir değil, başka yerlerde
Tabii. Yani bizim Dışişleri Bakanlığımızın koleksiyonuna kattığı ve daha sonra Türk ressamları tanıtmak için, dışarıdaki temsilciliklerimizi süslemek için kullandıkları sanat yapıtlarının arasında onlar zaman zaman buradaki temsil edildiğim galerilerden satın alınmış şeyler. Ben aslında bilmiyorum nerede ne olduğunu. Zaman zaman bana arkadaşlarım haber veriyor. İşte şurada da bir resmin varmış, şu büyükelçilikte de resmin varmış diye. Evet, tabii işte zaman geçtikçe, sergilerin sayısı arttıkça yapıtlar pek çok özel ve resmi koleksiyonlarda değişik ülkelerde olabiliyor.
Evet. Şimdi şu anda Ankara'daki sergi insan manzaraları.
Evet.
Değil mi efendim?
Evet.
Daha önce de böyle bir dönüşümler sergisi olmuştu.
Doğru.
O nasıl bir sergiydi? Bilimsel mi? Bilimden de beslenmiş bir sergi miydi?
Onu sanat eleştirmenleri genel olarak söylüyorlar. Hatta bilimden beslenen resimler diye başlık atmış bir sanat eleştirmeni. Şimdi şöyle, dönüşümler bundan önceki Galeri Soyut'taki bundan önceki sergimdi. Beni Ankara'da ve Türkiye'de Galeri Soyut temsil ediyor.
Evet.
Resimlerde daha önce yapmış olduğum yağlı boya resimlerin fotoğrafları ile yine kendi çektiğim insan fotoğraflarının, insanların bulunduğu fotoğrafları dijital ortamda birleştirerek dönüştürüyordum. Ve özellikle kalıcı müze kağıtlarına yaptığım baskılar üzerinde de tekrar akrilik boyayla çalışıyordum. İşte o dönüşümler dizisi o şekilde oluşmuştu. Yani var olan bir şeyin dijital yollarla dönüştürülerek yeniden üzerinde çalışılması kapsıyordu. İsmini de öyle koymuştuk. Hatta Metamorphosis demiştik,
evet,
Latincesiyle.
Peki kırmızı ve mor ne ifade eder sizin için desem? Çünkü önümdeki bakıyorum katalogda daha çok kırmızılar ve morlar dikkatimi çekti. Sizin olmazsa olmaz renkleriniz galiba, öyle midir efendim?
Bu dönem öyle oldu. Ben aslında maviyi çok seven bir sanatçıyım. Çok mavi resmim vardır daha önceki soyut dönemden özellikle. Kırmızı benim için tabii ateş, canlılık, hayat, doğuş gibi şeyleri hatırlatıyor. Mor daha sakin bir şey ama mor da kırmızıdan çok uzak bir renk değildir biliyorsunuz. Hı hı. Bir parça o sevdiğim mordan kırmızıya katınca zaten daha doğrusu kırmızıya maviden katınca hemen mora varırız.
Varırız, evet.
Peki, burada çoğu tabloda göreceğiniz gibi insan figürlerimi ten renginde boyamak yerine kırmızının değişik şeylerinde boyuyorum.
Tonlarında
boyuyorum. Çünkü benim için burada esas önemli olan birebir insan figürü yapmak değil, onları resmimdeki elemanlar olarak kullanıyorum. Hı hı. O resimde bana kırmızı lekeler lazım olduğu zaman kırmızıya boyuyorum korkmadan. Bu biraz tabii klasik
cesaret
çalışanlar
işi
için biraz cesurca,
evet,
oluyor.
Ne güzel efendim, ne iyi ettiniz de geldiniz stüdyo konu olduğunuz, sağ olun, var olun. Hemen size Türkiye'ye, Ankara'ya gelmişken stüdyomuzda ağırladık ama siz hemen tekrar Paris'e döneceksiniz. Evet. Hangi renge dönüyorsunuz?
Bilmiyorum. Onu o andaki çalışma anındaki heyecanım, başka anılarım pek çok şey etkileyebilir. Her an her renge dönebilirim. Beni kabul ettiğiniz için, bu fırsatı, kendimi anlatma fırsatını verdiğiniz için size çok teşekkür ederim.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'ye, Ankara'ya geldikçe her zaman konuğumuz olun lutfen.
Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun,
tekrar
eksik olmayın.
Sağ olun, var olun.
İyi günler efendim.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, ressam Sayın Necmettin Özlü, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Önce resimleri duvardan kaldırdım, çay içtiğin bardağı rafa sakladım, giydiğin ne varsa bir bir katladım, bir damla yaş düştü, çok ağlamadım. Açık camlardan sevdiğim şarkıyı hiç söylemedim. Korkmuyorum sensiz akşamlardan, sevdiğimi unut, özleyemedim. Sevdiğini unut, özleyemedim. Sevdanın yükünü attım omuzumdan.
Saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi bir telefon bağlantısı yapmak istiyoruz. Bu telefon bağlantısında Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Sayın Gökhan Balcı bizlerle birlikte olacak. Çünkü esnafın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla alışverişimi mahallemde yapıyorum kampanyası başlattı Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği. İşte bu projeyle ilgili kendisinden bilgiler almak istiyoruz ve Sayın Gökhan Balcı'ya merhaba demek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, merhabalar efendim.
Evet, alışverişimi mahallemde yapıyorum. Ne güzel, eskiden olduğu gibi. Nasıl bir projedir, ne zaman başladı, nasıl gidiyor, neler anlatacaksınız bize? Buyurun efendim.
Biz bu projemize 2 ay önce başladık. Çekmeköy'de 240 bin vatandaşımıza ulaşarak neden yerel esnafı, neden mahallesindeki esnafı tercih etmesini öncelikle anlattık. Çünkü malumunuz ülkemizde yerel esnaf kavramı AVM'lerin etkisi altında yok oluyor. Ama şunu vatandaşlarımızın unutmaması lazım. Bizler yerel esnaflar olarak her zaman halkımızın en zor gününde yanında olduk. Mahallenin bekçisi olduk, mahallenin abisi olduk, mahallenin koruyucusu olduk. Bunlara dikkat çektik. Ve bu kampanyaya start verdik. Halkımız da gerçekten büyük bir ilgi gösterdi. Kampanyamızda olabildiğince gün geçtikçe de büyüyor. Bu da bizi mutlu ediyor esnafımız adına.
Evet. Peki neler var kampanya kapsamında? Projeyi nasıl büyüttünüz?
Kampanyamızda şöyle söyleyeyim ben. İlk önce biz esnaflarımızı bir eğitime tabi tuttuk. Nedir bu? Bu müşteri memnuniyetiyle ilgili, finansal çözünürlükle ilgili çeşitli eğitimler verdik. İlk önce kampanyamızı esnafa anlattık. Gelen müşterilerimizin nasıl karşılanması gerektiğini, onlara en azından bir çay dahi olsun, en azından içirmeden dükkanlarından çıkarmamaları gerektiklerini anlattık. Ve vatandaşımıza gittik, biz size yerel esnafınız, mahalle esnafınız olarak alışverişte de yeteriz dedik. Onlara sebepler oluşturduk, bizleri tercih etmeleri yönünde. Çünkü aynı indirimleri biz de yapıyoruz. Hatta biz camlarımıza %20, %40 diye yazmıyoruz. Zaten müşterilerimiz bizden gelip biz 10 lira dediğimiz ürüne bu son kaç olur dediği zaman biz onlara gereken indirimi biz direkt yapıyoruz. Bunu bir AVM'deki dükkandan talep edemiyorlar. Veya bir 10 kuruş yoksa herhangi bir büyük bir süpermarketten ürünü alıp çıkamıyorlar. Çünkü kasadaki arkadaş görevi gereğince malumunuz o parayı almak zorunda. Ama bizim yerel esnafımızda bakkalımız olsun, manavımız olsun, kasabımız olsun, tuhafiyemiz olsun. Buralarda bu tür şeylerin lafını bile etmez bizim esnafımız. Bunları anlattık. Mahalle eskiden çocuklarımız maç yaptığı zaman gelirlerdi mahalle bakkalından, amcalarından gazoz isterlerdi. Yanında çikolata ikramları olurdu. Yine biz bunları da başlattık. Çocuklar mahalle bakkalına geldiği zaman amca bir gazoz ver dediği zaman yanında hemen çikolatasını uzatıyorlar. Manava gittiği zaman Ayşe ablamız 2 kilo işte mandalina, 1 kilo portakal aldığı zaman kızı veya oğlu varsa onun göz hakkı da hemen o poşetin içine konuluyor. Malumunuz bunları büyük AVM'lerde göremezsiniz. Biz aile kültürünü tekrardan oluşturmaya çalışıyoruz. Sabahları esnafımız eğer ki siftah yapmışsa, yan komşusu siftah yapmamışsa ona yönlendiriyoruz. O da siftahını yapsın, o günün bereketinden faydalansın istiyoruz. Yani projemiz sadece halkla esnafı birleştirmek değil, aslında aile kültürünü geliştirmek. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine karar verdiği zaman alışverişe çıkarak karar verdi. Üç esnafa girdi. Üçü de birbirine Fatih Sultan Mehmet'i tedbiri kıyafetteyken gönderdi. Biz de kendi şeyimizde siftahımızı yaptık, yan komşumuz yapmadı dedi. Diğer ürünü o ona derken Fatih Sultan Mehmet oradan çıktığı zaman şunu söyledi. Eğer ki benim halkımda bu kadar birlik varsa değil İstanbul'u ben dünyayı alırım dedi. Biz bunları anlatıyoruz. Halkımızı anlatıyoruz. Esnafımızı anlatıyoruz. Bir birliktelik sağlamaya başladık. Ve bu Çekmeköy'den de bu işi yaptık. İnanıyoruz ki bu Türkiye'ye de eğilecek. Esnaf, küçük esnaf Türkiye'nin bel kemiği. Ekonominin bel kemiği. Bunlardan bahsediyoruz. O yüzden esnafımız ne kadar çok kalkınırsa Türkiye o kadar kalkınır. Malumunuz 15 Temmuz'da da yine ilk sokaklara çıkan esnafımız oldu. Dur diyen esnafımız oldu. Orada bir birliktelik gösterdi. Şimdi de bu şekilde bir birliktelik göstererek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum.
Ne güzel, ne mutlu. Peki Çekmeköy halkı nasıl karşıladı? Onlar da alışverişlerini mahallelerinde yapmaya başladılar mı acaba?
Evet, başladılar. Biz ilk önce dediğim gibi 240 kişiye ulaştık. STK başkanlarını çağırdık, siyasi parti başkanlarını çağırdık ve bir firmayla bir ön çalışma yaptık. Esnaftan şikayetleri nedir? Neden yerel esnaftan alışveriş yapmıyorlar? Neden büyük yerleri tercih ediyorlar diye bir anket ve araştırma yaptık.
Neymiş orada efendim sebebi? Ne çıktı?
Sebebi fiyat yüksekliği çıktı.
Evet.
Ki insanların beyninde böyle bir kanı oluşmuş. AVM'ler veya diğer büyük yerlerde fiyatların o camlara yazılan %40'ların %50'lerin olması mahalledeki bakkalar buna uymaması, yani o şekilde fiyatlarını düşürememesi oldu. Biz de burada aslında olayın öyle olmadığını, gerçek sebeplerini anlattık halkımıza. Rekabet gücümüzün onlar kadar güçlü olmadığını ama baktığınız zaman fiyatların aynı olduğunu, yaktığı mazotu anlattık, kaybettiği zamanı anlattık. Ve buna üst üste koyduğunuz zaman maddi olarak gerçekten bizim de fiyatlar aslında aynı şeye geliyor. Ve o insanlar toplu hallerde trafiğe aktığı zaman yakılan mazotun çevreye verdiği o zararı anlattık. Ama mahallesine gelip alışverişini kendi mahallesi içerisinde yaptığı zaman hem onun içinde spor oluyor, yürümüş oluyor. Hem mahalle esnafını tanıyor ve mahalle esnafı da onun çocuğunu tanıyor. Yarın bir gün o çocuğu birisi kaçırmaya kalktığı zaman mahalledeki bakkalı, manavı, kasabı hemen müdahale edebiliyor. Çünkü diyor ki bu bizim mahallenin çocuğu diyerekler yabancı kişilerin o mahallede hırsızlık yapmasına veya çocuk kaçırmasına engel oluyor. Bunların hepsini biz birebir anlattık. Çünkü gerçekten doğal bekçileriz bizler mahallede. Biz evet, mahalle gerçekten çocuklarımızı tanıdığımız zaman onları ailelerinden önce bizler koruyoruz ki unut, hani sizler de geçmişlerimizde bizlerin çocukluk yıllarımızda anahtarımızı bakkala bırakırdık.
Evet, çocuğumuzu hepimizin çocukluğu öyle edelim geçti. Umarız o eski günlere o anlamda dönülebilir. Çünkü gerçekten bizim toplumumuz için çok önemliydi o dönemde bu tür yaşanılanlar. Umarız sadece Çekmeköy'le de kalmaz ve daha pek çok ilçeye ile yayılır diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Gökhan Balcı.
Ben
Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birlik beraber ihtiyacı var. Bu da halkın, esnafla halkın birbiriyle kuracağı birlik bağlarıyla olacağını.
Evet,
çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Sayın Gökhan Balcı telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende.
birkaç sitem daha kal benim için.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konuğumuz Hayatın Sesleri'nin son konuğu Tema Vakfı Ankara temsilcisi Sayın Nevzat Özer bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Evet, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin yaşam alanlarını oluşturan sulak alanlardan konuşacağız bugün. Çünkü biyolojik çeşitlilik anlamında gerçekten çok zenginiz ama sulak alanlar konusunda da yeterince zengin miyiz acaba, neler söyleyeceksiniz?
Evet, Anadolu bir ülke değil, neredeyse bir kıta kadar biyolojik çeşitlilik gösteren bir coğrafya. Bakın, bugün Avrupa'daki bitki tür sayısı kadar bitki Türkiye'de yaşıyor.
Evet.
Avrupa'nın bütün kuşları kadar, çeşitliliği kadar kuş türü Türkiye'de yaşıyor, var, evet. Geçiyor. Bugün Türkiye ciddi bir... tükettiğimiz, bakın, inciri, bademi, zeytini, buğdayı, birçok baklagil, bütün bunların orijin merkezi. Hı hı. Son derece zengin bir bitkisel ve yaban hayatı çeşitliliğine sahibiz. Sulak alanlarda da aslında öyleydik. 10 bin yıl önceki şöyle Anadolu'ya baktığımızda %72'si ormanlarla kaplıydı. %6'sı ise sulak alandı. Hı hı. Bakın bugün bu rakam %1'lere düştü.
Şimdi sulak alan derken neyi kastediyoruz? Gölleri, bataklıkları, evet, sazlıkları değil mi? Daha, evet, var mı?
Tabii. Fazla derin olmayan, hatta, evet, deltalar böyle, hı-hı, denize doğru giren buraları kastediyoruz. Şimdi uzun süre bu alanları aslında sadece biz değil dünyada bataklık alanlar. Hatta biraz böyle korkutucu, evet, bulunmuş. Evet. İşte işe yaramaz alanlar. Hı hı. Bir sürü acayip canlının yaşadığı şeyler olarak görülmüş.
Aslında dünyanın en verimli çevresi diyebiliriz, tabii, aslında, tabii, sulak alanlar
i̇şte
için.
İşte bu değil mi? Ne zaman anlaşılmaya başladı? 1970'lerin başında.
Evet. Ne oldu 70'lerde de anlaşıldı?
Bu işte bir takım şeyler, artık bilimsel çalışmalar, buradaki o büyük biyolojik çeşitlilik artı bu kurutulan göller, sulak alanların ciddi ekolojik felaketler yarattığı bölgelerinde görülmeye başlandı. Örneğin Aral. Bakın koca bir deniz,
evet,
kurutuldu ve Orta Asya'da ciddi iklimsel değişiklikler yarattı. Hı hı. Yine Anadolu'dan söz ettik.
Evet.
O %6'sını oluşturan bu alanlar 1970'lere geldiğimizde %1'lerin altına düşmüştü. Burada da,
evet,
çok ciddi kurutulan alanlar var ve bunun yarattığı sorunlar.
En büyük dünya, tehlike aslında bu alanların kurutulması,
tabii,
değil,
tabii,
mi?
Dünya işte bunlara karşı bir şeyle, bu duyarlılıkla 1971'de Ramsar Sözleşmesi. İran'da bir kent Ramsar. Ki ne yazık ki bugünlerde okudum, Urumiye Gölü var. Bizim Van Gölü'nün iki katı, evet, büyüklüğünde orada kurumuş. Yani talihsiz bir şey tabii.
Evet.
Ramsar'a ev sahipliği yapan bir ülke Van Gölü'nün iki katı büyüklüğünde bir sulak alanını kaybetmiş.
Peki ne der efendim o Ramsar Sözleşmesi?
Bu alanların nasıl kullanılacağını, taahhütler. Şimdi bir de bu alanların birçok özelliği var. Örneğin Türkiye'deki sulak alanlar. Bakın Türkiye'de iki önemli kuş göç yolu var. Hı-hı. Avrupa'daki kuşlar gelir Trakya'dan Boğaz'ı geçer. İşte bizim o körfezdeki şeyler, sulak alanlar, hı-hı, oradan kıvrılır, gelir bizim Nallıhan'a. Bir kısmı bu alanlarda beslenir, bazıları ürer, orada konaklar. Yumurtasını bırakır, dönüşte yavrusunu alır gider. Buradan Hatay'a doğru uzanan, Afrika'ya giden bir şey. Şimdi buradaki sulak alanlar, bu zincirlerdeki kurumalar, sadece bu bizim ulusal çeşitliliğimizi, yaban hayatımızı veya bitkisel şeyimizi yok etmiyor. Bu uluslararası anlamda,
evet,
da bir aslında düşünülmesi gereken bir süreç, yönetilmesi gereken. Bizde de yani hep sulak alanlar şey anlaşıldı. İşte biz bu alanları kurutursak tarım alanı yaparız. Gerçekten de başlangıçta güzel tarım alanları. Düz, işte, hı hı, uzun süre,
evet,
kullanılmamış, bir şeyi zengin, organik madde içeriği, hı, vesaire. Ama görüldü ki kısa bir süre sonra bu alanlar da iyi bir tarım yapmak da mümkün değil.
Evet.
Ve Türkiye gerçekten bir dönem, ben buradan önceki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in bir sözünü ne tanıyayım bizim tema toplantımızda, derdi ki biz 1960-70'li yıllarda kendi DSİ, hı hı, kökenli ne kadar sulak alan kuruttuk onunla övünürdük, başarı,
evet,
sayardık. Biz bunun farkına ta 80'li yıllarda
vardık.
Ne yazık ki bir Marmara Denizi kadar sulak alanı daha kaybettikten sonra vardık.
Peki şimdi koruma altına alınmış sulak alanlar var mı?
Tabii var, var. Türkiye o konuda yine ama yine buralarda da tehditler sürüyor. Bu tehditlerin birçoğu, bir kısmı da şeyden geliyor, tarımdan doğru da geliyor. Orada bakın ülkede ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. yağışlar azalıyor.
Tabii Şubat ayına geldik. Henüz doğru dürüst kar bile yağmadı. Evet. Dolayısıyla doğa yorganına kavuşmadı ki o toprak emsin, suyu alsın. Sizin de bahsettiğiniz gibi küresel ısınmanın da etkisiyleyiz. Yeterli yağış yok. Ne olacak? Ne yapacağız acaba? Sıkıntılar baş gösteriyor tabii ki.
Yani burada bakın suyu depolayacağımız en iyi yerler. Birisi kar örtüsü.
Evet.
Orada o dağlardaki kar bir su deposu.
Tabii.
Yavaş yavaş bırakıyor. Kimi ta Ağustos ayına kadar dereleri, nehirleri besliyor. Çok düzenli bir şekilde bize depo görevi.
Evet.
En önemli depomuz da yeraltı kaynakları. İşte sulak alanların fazla suyu emdiği, onu zararlarını giderdiği, o yeraltı sularını beslediği, yani bir bölgedeki sulak alanı kuruttuğunuzda siz 30-40 kilometre ilerideki yeraltı suyunu da etkiliyorsunuz.
Evet.
Ki bugün bakın tarımda 200 binden fazla resmi su kuyusu habire topraktan su çekiyor. O rezervimizi çekiyor. Evet. Bir o kadar da yasal olmayan kuyu var ki şu anda biz gelecek nesillere ait olan suları da tüketmeye başlıyoruz.
Bakın,
her gün bir obruk haberi geliyor.
Evet, evet.
Bu obruklar oradaki suları çektiğimiz vakit o boşluk bir süre sonra çöküyor. Yani bir daha su da tutamaz hale geliyor.
Peki var mı bununla ilgili çalışmalar?
Var. Birçok kamu kuruluşu da artık tehlike kapıda. Yani biz susuzluğa karşı, kuraklığa karşı önlemleri acilen almamız, yürürlüğe geçirmemiz gerekir. Ne yapmalıyız? İşte suyun %75'ini tarım kullanıyor. Oradan başlayacağız. Ama biz bu %75'ini kullanan su, vahşi sulama dediğimiz, salma sulama. Suyun büyük bir bölümünü kaybediyoruz. Bitkinin ihtiyacının üzerinde bir su veriyoruz. Başka zararlara da yol açıyor.
Evet.
Tuzluluk vesaire. Şiddetle Türkiye basınçlı, kapalı, o damlama, yağmurlama dediğimiz sulama sistemlerini hızla yaygınlaştırmalı. Şu anda bunların oranı %20'lerde. Bunu çok daha fazla geniş alanlara, hatta şu anda sulanması mümkün olmayan birçok alanı da burada tasarruf edeceğimiz suyla oraları da kuraklığa karşı bir suya kavuşturma imkanımız var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir şeker pancarı, bir dönümlük şeker pancarı tarlasında siz salma sulama ile damlama sulama arasında 300 ton su tasarruf sağlarsınız. Bu kadar yüksek. Tarım bu konuda çok çok önemli. Tabii suyla ilgili bireylerin sonuçta tarım böyle kullanıyor ama hızla insanların kullandığı su da, su miktarı da yüksek. Sanayinin su kullanımı çok yükselmeye başladı. Buralarda da alınması gereken ciddi kampanyalara ihtiyaç var, önlemlere ihtiyaç var. Gerçekten su krizi dünyanın çok tartıştığı bir konu haline geldi.
Evet, gerçekten bu anlamda baktığımızda çok büyük tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili acil önlemlerin alınması gerekiyor ki bu önlemlerin başında en çok da bizlere görev düşüyor galiba, evlerde kullandığımız sular, atık sularla ilgili. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Daha aslında bu konuda konuşulacak pek çok şey var ama ilerleyen haftalarda yine bunları konuşmak dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim
biz
size.
Teşekkür
Sağ olun, ederiz. Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Sayın Nevzat Özer, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Nevzat Özer'e. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldiğimizi söylemek istiyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Haftanın son günündeki birlikteliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sesleri.